Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Yılın son oto gündemi. Siz bunu izlerken henüz umuyorum ki 2024'e girmemiş olacağız ama izlerken gireceğiz. Fakat siz izlediğinizde girdiysek eğer sevgili Barış, neyle başlayacağız yıla? Zamla başlayacağız. Hep burada yani zam zam zam deyip duruyoruz. Yani millet de artık illallah ulan diyecek. Hani kızacak yani işte zam tellalı mısınız kardeşim diyecek bana. Ama mecburen veriyorduk ama geçen bölüm zam konuşmadık bak. Zam sen de söylemedin.
Evet.
Müthişti yani. Hiç hakikaten zam yoktu. O yüzden sakladık yeni yıla. Yani şimdi bugün de aslında zam konuşmayacağız. Olası yani aslında şöyle konuşuyor olacağız. Daha önce Ekim-Kasım ayı mıydı? Ekim ayındaydı galiba değil mi? Ekim ayında açıklanan zamlar sonra yine ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl zam başka zam olmayacak sözünden dolayı geri alınmış ve bir zam yapılmamıştı. O zamanki zamların yani bu ne zamından bahsediyorum? Otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine zamlar. Bir de tabii MTV ile ilgili bir zam gene. Yani MTV derken genel değerleme ile ilgili bir şey var. Onun detayını senden alacağız ama aşağı yukarı %43 ile %75 arasında, %76 arasında bir zam yapılmış ve geri alınmış hemen daha uygulamaya geçmeden. Şimdi o zam çok büyük ihtimalle ya da ümit ediyorum bir değişiklik olmadan bu şekilde tekrar gelecek. Tabii ki Ocak ayında böylece yani hemen 1 Ocak'ta yani 31 Aralık gecesini geçirdin. Giderken verdiğin parayla dönerken verdiğin para birbirini tutmayacak. Yani hatta çok büyük ihtimalle de şöyle bir şey vardı. Birinci köprünün ücreti çok düşük malum. Yani 15 Temmuz köprüsünün ücreti çok düşük. O mesela en büyük zammı alacaktı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla en büyük farklılık orada olacak. Çünkü şu an epey düşük bir ücrete geçiliyor. Epey düşükten kastım tabii ki şundan dolayı enflasyondan dolayı düşük kaldı. Yoksa hani 2023'e girerken zam yapıldı mı? Yapıldı. Ama enflasyon 2024'te de 23'te de vurunca haliyle bir çok da yansımadı. O yüzden düşük kaldı. Hatta işte seninle burada konuştuk. 50 liraya aşağı yukarı böyle bir paraya Avrasya'dan geçebiliyorsun.
Evet.
Bu tabii ki yüksek mi? Yüksek. Ama diğer köprülere göre falan yüksek. Yoksa aslında yüksek değil baktığın zaman. Ya da işte dolar TL karşılığı olarak bakarsan 2 yıl öncesine göre Avrasya ilk çıktığında ya çok pahalı nasıl geçeceğiz diye düşünürken artık düşünmüyorsun. Ya ne yapalım hadi işte Avrasya'dan geçelim diyorsun. İstanbul'da yaşayanlar için söylüyoruz. Bir taraftan da hızla diğer çalışmalar da sürüyor yani. O başka çalışmalar da var bilmiyorum. Acaba yanlış mı hatırlıyorum? Yeni bir denizaltı geçişi daha yapılıyordu sanki değil mi? Yanlış hatırlıyor muyum? Avrasya dışında bir köprü daha bir şey olacak mıydı acaba?
Çok hatırlayamadım onu.
Bir bakayım ben ya böyle söylerken işkillendim. Çünkü hummalı bir çalışma da sürüyor. Tabii seçimler de yaklaşıyor. O yüzden herkes böyle işte Mart'a kadar işte bak gördün mü bunu yaptık şunu yaptık falan gibi tarzında bir şeyler. Evet bir bakayım ben o sırada. Ama şöyle söyleyelim işte mesela Osman Gazi Köprüsü bir önceki seferde %52 artışla 290 liraya çıkmıştı o geri alınan zamla beraber. Bakalım mesela 3. köprünün geçiş ücreti %75 artışla 35 liraya yükselmiş. Tek yönlü bu arada. 2. köprünün tek yön geçiş ücreti 15 lira. Şimdi bunların mesela hepsinin tabii artışını bence yani hala bile bilemiyorum. Yani tabii 10-15 lira bunlar para tabii de yani sürekli geçen için, sürekli kullanan için daha da büyük dert. Ama nedense benim aklımda ya çok kanıksadık o yüzden öyle geliyor. Yani daha fazla zam yapacaklar gibi geliyor ama buralarda böyle olup mesela atıyorum burada böyle yapıp MTV o genel değerlemede sanki biraz daha insaflı davranabilirler. Çünkü malum 4 vergi ödendi 2023'te MTV adına. Ek MTV ödendi. O yüzden hani tabii onun bu sene olmayacağını ümit ediyoruz.
İnşallah.
İnşallah. Yani hani sadece bir sefere mahsus olmasını ümit ediyoruz. O da var. Ama yüzde kaçtı? %58 mi MTV'ye gelmesi ihtimali olan zam?
Evet aslında resmi olarak açıklanmadı ama geçtiğimiz aylarda yeniden değerleme oranı 2024 için %58,46 olarak belirlenmişti. Genelde zaten bir sonraki yıl işte vergilere, harçlara bu oranda zam geliyor. Ama şöyle bir şey var MTV için. Cumhurbaşkanının motor taşlar vergisini %50'ye kadar oranda düşürme veya yükseltme yetkisi bulunuyor. Genellikle bazen işte bunu düşürme yetkisini kullanıyor. Örneğin bir önceki yıl %122 oranında zam gelecekti ama işte bunu %50 oranında düşürmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam %60 civarında bir zam gelmişti. Bu yıl da belki hani önümüzde seçimler var. Seçimlerden dolayı en azından belki işte %58'i yarıya düşürür diye düşünüyorum. MTV'de belki doğru. Böyle bir değişiklik yapabilir.
Çok doğru. Bunu da görebiliriz. Yani umarım görürüz. Hani böyle geçtiyse bir faydası olsun diyeceğim ama tabii seçim ekonomisi böyle konuşurken güzel geliyor da yani en azından orada rekabetten dolayı bize yansısın, yarasın diye söylüyoruz ama ondan sonra bir sonraki sene seçim yok. Hani canını çıkartalım demezler inşallah. Öyle diyelim. Yoksa öbür türlü pek de hani sevindirici olmuyor yoksa devamında. Peki çok teşekkür ediyorum. Yeni yıla girerken de böylece zamla gireceğimizi, geçtiğiniz köprünün dönüşte daha pahalı olabileceğini evet. Unutmayın diyelim. 1 Ocak'ta
İstersen
şaşırmayın.
Şöyle bir toparlayalım izleyicilerimiz için. Hani böyle konuştuk ama şimdi önümüzdeki yıl senin de dediğin gibi eğer hiçbir değişiklik olmazsa çünkü bu zam Ekim ayında açıklanmıştı. Şimdi asgari ücret arttı, işte birçok şeyde değişiklik olacak. Ocak ayından itibaren köprü otoyollar için duyurulan bu zamın üzerine ekstra zam gelir mi Ocak ayından itibaren bilmiyorum. Çünkü Ekim ayında duyurulan zam kesinlikle Ocak ayından itibaren geçerli olacak. %76'ya varan oranda zam gördük köprü otoyollarda ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 2023'te köprü otoyollara zam gelmeyecek dediği için Ocak ayına ertelendi. Bu zamları kesinlikle göreceğiz. Senin dediğin fiyatlara çıkacak ama Ocak ayı itibariyle bunun üzerinde bir zam olur mu? İşte onu bekleyip göreceğiz. Dediğin gibi belki seçimden dolayı ekstra bir zam yapmayabilirler. Onun dışında MTV'de dediğim gibi hiçbir değişiklik yapılmazsa %58 oranında bir zam göreceğiz. Belki Cumhurbaşkanı bunu düşürebilir. Bunu da zaten açıklandı, resmi olarak açıklandığını görmüş olacağız. Bunun dışında yine yani milyonlarca otomobil araç sahibini ilgilendiren muayene ücretleri var. Muayene ücretleri de yapılan zamla beraber nereden baksan otomobiller için ne kadar çıkacak? 1700-1800 liralar mı
çıkacak? Evet, 1822 liraya çıkacak görünüyor otomobiller evet. için. Evet.
Yani bu oranda da büyük zam göreceğiz. Yani Türkiye için aslında baktığımızda tamam yeni yılı coşkuyla bekliyoruz, kutluyoruz, ediyoruz ama Türkiye için yeni yıl demek, yeni zamlar demek. Evet. Büyük oranda bunları da zaten Ocak ayı itibariyle görmeye başlayacağız.
İnşallah seçim kırar diyelim. Ne diyelim valla evet çok doğru söylüyorsun. Pek kırabilir gibi gelmiyor bana ama yine de yeni yılda karşılaşacağımız çok zamdan bir tanesi de dediğin gibi bugün dolar bir yeni bir rekor test etti diye bir haber evet. görmüştüm. O yüzden hani umarım o rekorları artık yeni yılda görmeyiz, duymayız, yaklaşmayız. Evet o zaman bir başka aslında dün gerçekten çok dikkati çeken, biz bunu çekerken cuma günündeyiz. Dün perşembe günü itibariyle herkesin teknoloji markası olarak çok sevdiği, beğendiği Xiaomi'nin, Xiaomi nasıl söyleniyor, işte Mi'nin ya da diyelim. Otomobilde tanıtıldı. Seni ilgilendiren en önemli kısmı tanıtıldı. Sen de canlı yayını takip eden ve bunu Donan Haber'de de aktaranlardan bir tanesisin. Ne diyorsun? Nasıl bir araç bu Xiaomi'nin yeni aracı?
Şöyle dediğin gibi aslına baktığında hem tasarım olarak hem de özellik olarak derken işte batarya teknolojisidir, kullanılan elektrik motorlarıdır. Bence otomobil pazarına, otomotiv dünyasına ilk defa adım atacak bir teknoloji şirketinden beklenenin üzerinde bir tanıtım oldu ve söyledikleri özellikler, yaptıkları tanıtım bence beklentilerin üzerinde oldu. Dediğin gibi Xiaomi zaten bunun sinyallerini 2021 yılında vermeye başlamıştı. Otomotiv sektörüne giriş yapacaklarını, bunun için ilk etapta 1.4 milyar dolar yatırımda bulunacaklarını ve kendilerine ait bir markayla yani yine bir Çinli marka olan yine bir Çinli teknoloji devi olan Huawei de otomobil piyasasına girdi ama kendi doğrudan Huawei markalı bir elektrikli otomobil değil de daha çok teknolojilerinin bulunduğu işte iş ortaklıkları şunlar bunlarla otomotiv dünyasına girmiş oldu. Ama Xiaomi şu anda gördüğümüz gibi doğrudan kendine ait bir markayla kendi geliştirdiği elektrikli otomobille piyasaya giriş yapmaya hazırlandı. Bunu söylediler. Ve şu anda canlı kanlı karşımızda duruyor. Çok güzel bir otomobil bence. Tasarım olarak özellikle birçok markaya benzetiliyor. İşte yok önden Porsche'ydi, yandan Maserati'ydi, şuradan şuydu falan filan. birçok şeye benzetiliyor. Doğru, günümüzde otomobiller tasarım olarak zaten birbirine çok benziyor. Çinliler zaten geçmişten beri işte hani şunu taklit ediyorlar, bunu taklit ediyorlar tasarım konusunda şeklinde ünlenmiş markalar, şirketler. Ama bu günümüzde aslında Çinlilere özel bir şey değil. Baktığında otomotiv dünyasında birçok marka, birçok otomobil birbirine benzeyen tasarımlar yapıyor. Hele konu elektrikli otomobil olunca zaten gövde tipi olarak özellikle sedanlarda birbirine benzetmek zorundasın. Çünkü elektrikli otomobillerde en ufak bir menzil için aerodinamik yapı o kadar önemli olduğu için zaten belli standartların, belli çizgilerin dışına çıkamıyorsun. Yani birçok markanın elektrikli sedanını yan yana getirsek genel silüet olarak birbirine benzeyecekler zaten. Xiaomi'nin SU7 isimli modeli de bunda bir istisna değil. Ama çok şık, çok güzel bir tasarım var bence. Kendine has tasarım detaylarını da ortaya koyuyor. Tasarım tarafında çok fazla söylenecek bir şey yok. Ama özellikle başta da belirttiğim gibi teknik tarafta oldukça iyi detaylar var. Bu arada Xiaomi tanıtım esnasında birçok şeyi belirtti. Buradaki en dikkat çeken detaylar arasında mesela kendi Mi markalı şeyi de vardı. Pres, devasa bir pres makinesini tanıttı. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla Xiaomi işte ya tamam biz tasarladık, işte teknolojilerini yaptık, biz elektrikli araç teknolojilerinde varız, otonom teknolojilerinde varız, işte bir de tasarım ortaya koyduk, otomobil yaptık gibi bir yaklaşımı yok. Koskoca bir teknoloji devi bize tanıtım esnasında kendi markalı pres makinesini gösterdi. Buradan da otomobil üretme konusunda aslında ne kadar istekli, ne kadar ciddi olduklarını görüyoruz ki. Yanılmıyorsam 2030 yılında dünya üzerindeki ilk 5 otomotiv devinden bir tanesi olmayı hedefliyorlar. Bu öyle hani basit bir hedef değil. Karşınızda işte Tesla'dır, şudur budur, köklü Avrupalı, Amerikalı üreticiler varken şimdi 2023 yılında 2030'a az kalmışken ilk defa otomotiv dünyasına giriş yapan bir markanın böyle bir hedef koyması oldukça ciddi. Pres makinesini tanıttılar dedim. Çünkü neden? Şimdi orası aslında biraz karışık çünkü Çinli Bayt tarafından üretileceği söyleniyor bu SU7 modelinin. Neden? İlk defa Xiaomi otomotiv dünyasına giriş yapıyor ve elinde şu anda fabrika yok ama bu pres makinesini, bu üretim teknolojilerini tanıtmasından anlıyoruz ki zaten kendi fabrikasını kuracağını daha önce açıklamıştı. Bu fabrikada kendi üretim hatlarında, kendi üretim teknolojileriyle üretim yapmayı da hedefliyor Xiaomi. Oldukça büyük hedefler bunlar. Hatta yine Tesla tarafında gördüğümüz gibi işte tek parça şasi tarafında çalışmaları olacak. Bu tek parça şasi de daha önce işte Huawei tarafında da Huawei'nin imzasının bulunduğu bir elektrikli SUV tanıtılmıştı. Ondan da bahsediyor olacağız. O da mesela tek parça şasi. Burada neyi göstermişlerdi? Çok güvenli olduğunu göstermişlerdi. Hatta böyle iki tır arasında kalıyordu. Ve o kadar büyük bir mukavemet, o kadar büyük bir başarı gösteriyordu ki gerçekten şaşırtıcı. Xiaomi de aslında burada tek parça şasi tarafında çalışmalar yapacağını göstermiş oldu bizlere. Bunu az önce dediğim gibi Tesla da yapıyor. Onun dışında farklı önemli detaylar var. Nedir bunlar? Batarya tarafında teknolojilerini tanıttılar. Bataryalarını nasıl geliştirdiklerini, elektrikli motorları nasıl geliştirdiklerini gösterdiler. Xiaomi burada aslında hedefi üst noktaya koyduğunu kendilerini Tesla Model S Plaid'le ve Porsche Taycan'la karşılaştırarak hem batarya tarafında hem dayanıklılık tarafında hem güç tarafında motorların verimliliği tarafında bu iki modelle karşılaştırarak aslında çıtayı ne kadar yukarı taşıdıklarını, ne kadar üst seviyeye koyduklarını daha net bir şekilde gösterdiler bize. Şimdi teknik detaylardan da biraz bahsedecek olursak iki farklı versiyon gösterdiler bizlere. Biraz böyle Xiaomi teknoloji markası akıl telefonlarıyla bildiğimiz için onun benzeri bir isimlendirme de koymuş buraya. İşte SU7 Pro, SU7 Max şeklinde. Aslında bu isimlendirmeye nereden alışığız? Chery'den de alışığız. Çünkü neden? Chery 3 farklı modelle geldi Türkiye pazarına. Onlarda da işte Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro şeklinde. Hatta Pro Max modelleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam Çin'de. Böyle Chery'den de alışığız bu isimlendirmelere. İki farklı versiyonla geldi. Bunların giriş seviyesinde yani yanlış hatırlamıyorsam Pro modelinde BYD'nin 73.6 kWh saatlik lityum demir fosfat bataryası bulunacak. Üst versiyonda ise yine Çinli batarya devi CATL'in 101 kW'lık bir batarya paketi kullanılacak. Onu çok net hatırlamıyorum ama bu batarya paketinde büyük ihtimalle nikel manganez kobaltlı olacak. Çünkü nikel manganez kobalt katotlu olacak. Çünkü zaten birçok otomotiv devi bu şekilde ilerliyor. Giriş versiyonu daha ucuz olsun diye biraz daha düşük menzil sunan, biraz daha enerji yoğunluğu az olan lityum demir fosfat bataryalara yöneliyor. Ama üst versiyonlarda daha pahalı olan, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip nikel manganez kobalt katotlu bataryalara yöneliyorlar. Burada da aslında bu şekilde ilerlemiş Xiaomi, bence doğru da yapmış. Çünkü giriş seviyesinde ne kadar erişilebilir tutarsan fiyatı o kadar iyi. Hatta yani şu anda Xiaomi gibi pazara ilk giren bir marka için ne kadar erişilebilir o kadar iyi diyebiliriz. Motor tarafında benim en dikkatimi çeken detay isimlendirilmesi oldu motorların. Çünkü %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz ama Xiaomi burada motorların isimlendirilmesinde V6, V6S ve V8S gibi bir isimlendirmeye gitmiş. Biz bu V6, V8'lere nereden alışız? Tabii ki içten yanmalı motorlardan alışığız. V8 dediğimizde bizim yani böyle kulaklarımızın pasını silen bir motor sesi aklımıza gelir. Böyle hani süper otomobillerin, Amerikan otomobillerinin homurtuları.
Ya tabii canım. Yani, Supra düşünürsün. Evet. Yani ne bileyim işte Mustang düşünürsün. Bir şey düşünürsün. Muscle car düşünürsün yani. Dediğin çok
aynen
doğru.
Öyle.
Çok akıllıca değil mi ama yani algıyı buradan kurmak ve buradan yakalamak çok akıllıca gerçekten.
Evet, gerçekten öyle. Hani çok bence başarılı bir PR çalışması gerçekleştiler. Bu motorların isimleri bile hani bunun senin dediğin gibi ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Çünkü buradan bile konuşulur aslında bu. Ya işte V8 motor deyince içten yanmalı motor aklımıza geliyor ama işte Xiaomi böyle böyle dedi. Bu da V8 mi? Ulan falan diye konuşsan bile aslında bu markayı ve bu otomobili konuşmuş oluyorsun. O yüzden güzel bir PR çalışması olduğunu söylemek mümkün. Batarya paketlerinden devam edecek olursam şöyle 150 kilowatt saatlik bir pile sahip V8 motorlu farklı bir versiyonu da tanıtılacağı konuşuldu. Şu anda Su7 modeli bildiğim kadarıyla 800 kilometre civarında bir maksimum menzile sahip ama 150 kilowattlık bataryalarla bunun 1000 kilometre, 1200 kilometre civarına çıkan versiyonlarının da tanıtılacağı söylendi. Yani pazara yeni giren bir marka için bence çok iddialı değerler bunlar. Onun dışında şu anda versiyonları zaten sen de gösteriyorsun. Çift motorlu versiyon olacak, tek motorlu arkadan itişli versiyon olacak. Bunlar ilki, bu motorlardan ilki 220 kW yani 295 beygir azami güç sunacak bizlere. Çift motorlu versiyonda ise 495 kW yani 664 beygire kadar maksimum güç sunulacak. Yani performans tarafında da eğer tabii ki 4 tekerlekten çekişli versiyonu tercih ederseniz performans tarafında da tatmin edici bir araç olacağını söylemek mümkün. Tek motorlu versiyonu 210 km/s maksimum hıza sahipken çift motorlu versiyonu 265 km/s'e kadar çıkabilecek ki günümüzde birçok otomobilin 160, 170, 180 km/s'lerle sınırlandırıldığını düşünürsek ki birçok kişi hani bunları çok sevmiyor, çok hoşuna gitmiyor. Menzil kaygısından dolayı yapıldığını zaten biliyoruz bunu ama Xiaomi bu tarafta hani performans isteyenlere, yüksek hız isteyenlere biraz daha oynamak istemiş. Özellikle Xiaomi burada kendisini Tesla'yla ve Porsche'nin Taycan modeliyle kıyaslıyor demiştim. Burada kıyaslama yaptığı olaylardan bir tanesi de motorlarının azami dönüş hızı yani devri 21.000 RPM'e kadar bir devirden söz ediyor. Burada Porsche Taycan'dan hatta Tesla'nın Model S Plaid modelinden bile daha yüksek olduğunu söylüyor. Buna rağmen işte bunun dışında ben tanıtımı izlemiştim. Orada belirtilen şeylerden bir tanesi de işte motorların verimliliğiydi. Burada %98'e varan oranlardan bahsediliyor ki oldukça yüksek değerler bunlar. Onun dışında güç ağırlık oranı da yine bu modellerden fazla olduğu belirtilmişti. Yani teknik konularda genel olarak bahsedecek olursak Xiaomi bu iki markaya, bu iki modele büyük bir meydan okuyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü her kıyaslamayı, her şeyi bunlara göre yapıyor. Fiyat tarafında şu ana kadar herhangi bir açıklama olmadı ama işte 99 bin yuan tarzında bir fiyattan söz ediliyor. Tabii ki şu anda güncel kurla hesaplaması nasıl olur bilmiyorum ama özellik tarafında yani bu motorlara Ve bataryalara bakacak olursak zaten eğer Türkiye pazarına gelirse ki ben geleceğini düşünüyorum. Xiaomi mutlaka bu tarafta bir çalışma yapacaktır. Çok da ucuz bir otomobil olmayacağını söylemek mümkün. Neden? Çünkü giriş seviyesinde bile 220 kW'lık bir versiyondan, bir motordan söz ediyoruz. Bizde %60'lık ÖTV dilimine girecek. Çin'de üretilecek. İlave gümrük vergisi var. Bunların hepsini beraber koyduğunda zaten çok da ucuz bir otomobil olmayacağını söylemek, beklemek mümkün. Motor ve batarya tarafı dışında şunu da söylemek istiyorum. Yani zaten bir elektrikli otomobilde en çok beklenen şey nedir? İşte bataryası sağlam olsun, menzili yüksek olsun, işte güçlü olsun tarzında. Zaten Xiaomi bunları bu açıklamayla net bir şekilde ortaya koydu. Bunun dışında teknolojilerine baktığımızda HiProS işletim sistemi var. Araçtaki bütün sistemler bununla kontrol edilecek. Yani zaten Xiaomi baktığımız zaman aslında elektrikli araçtan ziyade, şu anda giriş yaptıkları pazardan ziyade elektronik ürün denince Xiaomi aslında her tarafta aklımıza geliyor. Akıllı telefonu var, air fryer diyorsun, işte şu anda popüler her tarafta. Xiaomi yine orada, elektrikli scooter diyorsun, orada var, elektrikli bisiklet var. Yani elektronik ürünlerin her yerinde Xiaomi markası kendi markalarıyla veya alt markalarıyla faaliyet gösteriyor. Şimdi elektrikli otomobil pazarına da giriş yaptı. HiProS işletim sistemiyle bence zaten hem evdeki akıllı ürünler olsun hem otomobil içindeki teknolojiler olsun büyük bir ekosistem kuruyor kendisine baktığımızda. HiProS işletim sistemi araçta da baktığımız zaman, çünkü en çok uyumlu olacak burada Xiaomi'nin telefonları olacak büyük ihtimalle. Bu aslında yadırgayamayız zaten bunu. Şirketin kendi akıllı telefonları, kendi elektrikli aracı. Ama baktığımız zaman HiProS işletim sistemi Android tabanlı olduğu için diğer Android telefonlarla da uyum gösterecektir zaten. Hatta Xiaomi burada iPhone'larla, yani Apple'ın telefonlarıyla da uyumlu olacaklarını, onlarla da kendi Xiaomi markasıyla Xiaomi markası kadar olmasa da iPhone'larla da uyumlu olacaklarını zaten CarPlay desteğini de bir şekilde göstererek, bu desteği sunduklarını da belirterek bu şekilde iPhone kullanıcılarının da rahatlıkla SU7 modelini kullanabileceklerini, telefonlarını bağlayabileceklerini gösterdi. Bağlanabilirlik tarafında hiçbir sıkıntı olmayacak bu noktada. Zaten teknoloji yüklü bir araç olduğunu senin şu anda gösterdiğin iç mekandan da net bir şekilde görüyoruz. Ortada büyük bir ekran var. Onun dışında o yetmemiş, ön koltuk sırtlıklarına arkadaki yolcular için ekranlar koymuşlar. Bu ekranlar büyük ihtimalle opsiyon olacaktır. Ama yine de opsiyon olarak bile böyle özelliklere yer verilmesi oldukça iyi. Bunun dışında teknoloji tarafında otonom sürüş teknolojisi var. Otonom sürüş tarafında oldukça iddialı Xiaomi. Şu anda işte otoyollarda bir belli seviye otonom sürüş sağlıyor. Aracın kendi kendine park etme özelliği var ki lansmanda bunu da gösterdiler. Oldukça başarılı bir şekilde otomatik park özelliğine sahip. Çok diğer nesnelere çok yakın, yanlış hatırlamıyorsam 5-6 santime kadar yaklaşabiliyor ki hani bu genelde günümüzde otonom sürüş teknolojisinde otomatik park özelliğine sahip diğer araçlarda pek görmediğimiz bir özellik. Çok fazla yaklaşabiliyor. Yani 5 santim demek neredeyse aracın geri park ederken duvarın dibine kadar gelmesi demek veya başka bir aracın dibine kadar çok dar alanlara kendini park edebiliyor olması demek ki çok iyi. Onun dışında otomatik çağırma özelliği olacak. Buna Tesla'lardan aşinayız zaten. Sen aracı kendi akıllı telefonundan veya işte kumandasına, anahtarından otomatik bir şekilde çalıştırıp bulunduğun yere çağırabileceksin. Bunlar oldukça iyi. Hatta 2025 yılında yanlış hatırlamıyorsam şu anda otoyollarda otonom sürüş özelliği var ama şehir içinde, yani şehir içi yollarda, trafikte de otonom sürüş kullanılabiliyor olacak. Şu anda geliştirme aşamasında. Bunlar oldukça güzel özellikler, oldukça büyük iddialar olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi oldukça teknoloji yüklü bir araç olacak. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun SU7 hakkında? Senin de fikirlerini alalım burada.
Yani şimdi sen o kadar güzel anlattın ki benim bir şey söylemem pek mümkün değil. Yani bunun üzerine, yani şunu söyleyeyim ancak, sen anlatırken aklıma gelen şuydu. Oldu ya işte Android yakasından bir işte şey çıktı. Çok iyi bir adım HiProS. Çünkü bu kadar artık, az önce sen de söylediğin gibi her alanda Xiaomi ile ilgili bir şey var. Bir çözüm var. Ve bunların içerisinde ne kullandığın günün sonunda tamam evet yani belki Air Fryer'da bakmayacaksın ama telefonla kullanamadığın anda Huawei'nin daha önce yaşadığı sorunu bildiğimiz için onlar da bu sorunla baş başa karşı karşıya kalmamak için HyperOS'la beraber bu işi değiştirmek istiyorlardır. Bence tabii çok son derece kritik çünkü yani böyle bir araçta kullanacağın o uluslararası teknolojiler de yarın bir gün Amerika'nın işte ya ticaret savaşı yapıyoruz. Hani biz ona teknoloji savaşı diyoruz da ya ticaret savaşı yapıyoruz. Bu adamların eline bu verilerin geçmesini istemiyoruz. Hayır aslında bu adamların bu kadar kazanmasını istemiyoruz dediklerinde haliyle problem haline gelecek. O yüzden de bu şimdi konuştuğumuz bütün markaların bunların hepsinin güçleri aslında bir nevi onların ambargosundan geçebilecek mi diye dertlenmemiz lazım. Yani bir nevi bizim işte Rusya'dan S-300 aldıktan sonraki F-35'ten nasıl çıkartıldıysak buna benzer bir durum söz konusu olabilir diye düşünüp ona göre sen kendi F-35'ini yapabiliyor musun diye bir yola gittik. Burada da bunun işte benzerini Xiaomi'nin yaptığını görüyoruz. Yani tabii ki burada hani yapıyoruz derken kendi F-35'imiz oradan bir siyasi bir tartışma gelmesin lütfen. O yüzden söylemediğimi hatırlatayım. Ama Xiaomi'nin dolayısıyla Çin'in doğru bir hamle yaptığını ve gerçekten ne kadar çok gelişebildiğini. Yani bugün şimdi Xiaomi'nin araba otomobilinden bahsediyoruz ama yani Huawei'ninkinden de bahsedeceğiz bugün. Ve işte biliyorsun yani son dönemlerde yaptığımız bütün oto gündemlerde bir Çin otomobilinden bahsediyoruz. Ya yani bunun içerisinde evet. Bahsettiğimiz bir tek herhalde varsa TOG var, ne bileyim Zeekr var. Yani pardon işte bir başka Türk daha vardı. Onun dışında başka elektriklerden bahsettiğimizde aslında bu yere buraya varmıyorduk. Dolayısıyla bence çok önemli ve çok kritik bir konu aşamadayız. Hayırlı olsun bakalım Türkiye'de dediğin gibi görmesi biraz zor olacak. Vergilerden şunlardan bunlardan dolayı ama umarım güzel olur.
Evet. Ya mutlaka ben geleceğini düşünüyorum Türkiye'ye ama fiyatı işte hani bizim şu anda işte B7 Atta 3'tür şudur budur o tarz işte 1.5 milyon 1.6 1.7 milyon seviyesinde olmayacaktır. Çünkü vergi dilimi yüksek olacak. Ha gelene kadar vergi tarafında bir düzenleme olur onu bilemem ama ben yani düzenleme olsa bile çok fazla tüketicinin yararına bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. O yüzden baktığımız zaman çok da ucuza gelmeyecektir.
Evet çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz ve o zaman istersen bu geniş anlatımlı Xiaomi'den sonra bir sonraki habere geçelim ki yine aslına bakarsan tabii Zeekr'dan bahsediyoruz. Bir Çinli başka bir markadan bahsediyoruz. Az önce de söylediğim gibi Zeekr 007 daha önce bahsetmiştik. Burada Çin'de satışa sunuldu. Nedir detayları?
Şimdi hep Çinlilerden konuşuyoruz dedik. Bu doğru. Hatta geçen haftaki programımız bile yani baştan sona saydığımız bütün haberler, konuştuğumuz bütün haberler aslında Çinli üreticilerdendi. Ama nereden baksan her gün bir Çinli marka yeni bir otomobil tanıtıyor ve bu tanıttıkları otomobiller de öyle hani ya işte tamam bugün tanıttı ama ne bileyim bir ay sonra yok olur tarzında diyebileceğimiz ürünler, diyebileceğimiz markalar ve modeller değil. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Zeekr. Zeekr'ı zaten yakından tanıyoruz. Çinli Geely markası yani bir otomotiv devinin çatısı altında faaliyet gösteren bir premium elektrikli araç markası. Daha önce çıkardığı modeller de var ama 007 modeli hem tasarım olarak hem de teknik özellikleriyle, teknolojileriyle markayı bambaşka bir konuma getirecek nitelikte bir model olduğunu söylemek mümkün. Neden böyle diyoruz? Bir kere tasarımı daha önce tanıttıkları 001 modeli vardı mesela. İşte ön tasarımı çok farklı, tasarım dili tamamen bambaşka bir noktaya getiriyor markayı burada. Ön tarafta özellikle neyi dikkat çekiyor? Şu anda fotoğrafta da gördüğümüz aslında önde boydan boya uzanan bir dijital panel var. Baktığımız zaman normal bir aydınlatma, LED şerit veya işte far gibi görünüyor ama burası tamamen bir dijital panel olduğunu söylemek mümkün. Nedir bunun artıları? İşte sen burayı normal bir aydınlatma olarak kullanmanın yanı sıra diğer yol kullanıcılarına işte bunlara ne bisikletliler, motosikletliler, işte başka araçlar, yayalar dahil diğer yol kullanıcılarına çeşitli uyarılar ve mesajlar da yansıtabiliyorsun. Çok gerekli bir özellik mi? Yani eğer eğlence amaçlı kullanırsan çok gerekli bir özellik olarak görülmeyebilir ama yarın öbür gün işte belki güvenlik tarafında artıları ortaya çıkar ki uyarı yansıtma konusunda o zaman gerekli bir özellik olduğundan konuşuyor olabiliriz. Dediğim gibi Tanıtım esnasında da bunu bir şekilde gösterdiler zaten. Tanıtımda şov amaçlı gösterdiler ama dediğim gibi burada çeşitli uyarıları yansıtması açısından iyi bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Onun
yani
dışında...
Çok hemen araya girmek istiyorum. Tabii ki bunu çok farklı amaçlar için kullanmak isteyenler olacaktır. İşte yolların kralı, hani direkt kamyon yazılarını evet. işte otomobilinde göstermek isteyen, hani sanki Zeekr olduğunu anlamayacağın kişiler için mesela önde böyle Zeekr yazısı akar şekilde gösterecek bir şey yapacak işte ne bileyim. Buna benzer şeyler, böyle geyikler mutlaka olacaktır zannediyorum. İşte sollama beni, sollarım seni falan tarzım. Soldan başlayacak. Böyle bir geyik çıkabilir evet. gibi geliyor. Mutlaka. Ama tabii yani bence de bu arada yenilikçi bir tasarım. Buna ben de bu arada hemen araya girmiş ve katılmış olayım. Yenilikçi bir tasarım. Böyle baktığın zaman çok hoş görünüyor. Yani bunun birden fazla amaç için kullanılması bir kere hani çok amaçlı olarak kullanabileceğin için bile bir artı değer. Bir de hani 007'nin de karakter aslında tabii öyle değil. Yani sonuçta bu James Bond arabası değil ama yani onun gibi böyle işte farklı gizli özelliklerinin olması ya da başka araçlarda olmayan özellikler olması bence hoş bir detay.
Evet. Sözlerle. Evet, dediğin gibi aslında tasarım olarak ben mesela gövde renginden ve arka tasarımdan dolayı biraz Lucid Air'e benzetiyorum. Özellikle arka tarafındaki tasarım çizgileri bana çok anımsatıyor o modeli. Belki biraz da gövde rengi buna katkı sağlıyor. Çünkü Lucid Air'in gövde rengi de bu şekilde, artık buna uzay grisi mi diyorlar? Nasıl bir isimlendiriyorlar tam olarak bilmiyorum ama böyle güzel bir gövde rengi ve tasarım var. Arkada yine senin gösterdiğin gibi yakından boydan boya uzanan bir stop grubu var. İnce led şerit şeklinde. Oldukça şık. Yan tarafta evet şu anda gösterdin. Böyle ön taraftan çok değil de yandan ve arkadan bayağı benziyor. Dediğim gibi şeyde de gövde renginden de dolayı bu otomobilin otonom sürüş tarafında da oldukça iyi özellikler, oldukça gelişmiş özellikler sunduğunu bizlere gösteriyor ki işte sadece burada lidar yok aslında. Neler var? Lidarın dışında 12 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı, 12 adet ultrasonik radar gibi birçok veriden yararlanarak bize gelişmiş otonom sürüş teknolojileri sunuyor. Tabii ki buradan gelen verileri ne işliyor dersen de işte burada işlem gücü 508 teraflop muydu bu TOPS şeklinde açıklanan, tam olarak onu
tam olarak doğru, teraflops doğrudur.
Evet, aklıma gelmedi ama 508'e varan işlem gücüne sahip Nvidia Orin X yongası görev yapıyor burada. Aslında gördüğün gibi otomobillerde bile artık işte Nvidia'dan, Qualcomm'dan, şundan bundan, çiplerden ve işletim sistemlerinden konuşmaya başladık. Bu da otomotiv dünyasıyla teknoloji dünyasının ne kadar çok iç içe geldiğini gösteriyor bize. Buradan da anlıyoruz ki artık teknoloji devlerinin, az önce Huawei ve Xiaomi'den konuştuk. Apple bile elektrikli otomobil yapmaya niyetlendi. Uzun zamandır ses yok ama çalıştıklarını biliyoruz. Onların neden otomotiv dünyasına adım atmaya başladıklarını, buna yeltendiklerini net bir şekilde gösteriyor bizlere. Hemen Zeekr 007'ye dönecek olursak, iç mekanda yine ekranlar mevcut. Buradaki ekranlar Zeekr'ın kendi OS 6.0 adını verdiği işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İşte gösterge paneli, alışıldık gösterge panellerinin dışında bir de 35.5 inçlik bir artırılmış gerçeklik destekli head-up display söz konusu burada. İşte 15 inçlik döndürülebilir LCD multimedya ekranımız var. 21 hoparlörlü Dolby Atmos özellikli ses sistemimiz var. Yani oldukça dolu dolu bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Az önce saydığımız Su7'den aslında çok da aşağı kalır bir yanı yok. Buradan Çinlilerin ne kadar otomotiv dünyasında ne kadar iddialı olduklarını, ne kadar ileri gidebildiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında hemen şundan bahsedeyim. Tabii ki elektrikli otomobil deyince ne, gücü ve bataryası da önemli. Teknolojilerinden konuşuyoruz ama burada Zeekr 007 Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 688 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Tabii ki bu ne için geçerli? Giriş seviyesinde bulunan Golden Battery, yani Zeekr tarafından tasarlanan, geliştirilen bir batarya türü. 75 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat katotlu bir batarya. Zaten az önce bu bataryaların neden giriş versiyonlarında bulunduğunu söylemiştim. Daha biraz daha maliyeti düşük olduğu için. burada menzilden ziyade aslında bu bataryanın şarj konusunda desteği, ne kadar şarj gücünü desteklediği önemli. Zeekr 007 bu noktada öne çıkıyor zaten. Yani baktığımız zaman maksimum 500 kW'a kadar bir şarj gücünü destekliyor. Bu günümüzdeki otomobillere göre çok çok yüksek bir değer. Bu nedenle 15 dakika içerisinde şarjla 500 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Yani siz otomobili hızlı şarj istasyonu, tabii ki otomobilin sadece bu gücü desteklemesi önemli değil. Altyapıda şarj istasyonu ağında bu 500 kW'lık hızlı şarj gücüne sahip bir şarj cihazı, şarj ünitesi de bulmanız lazım ki özellikle Türkiye pazarı için konuşursak şu anda şarj istasyonu ağında böyle bir değer yok ne yazık ki. Ama eğer gelecekte olacak olursa 15 dakikalık şarjla 500 kilometrelik bir menzil vaat ediyor ki elektrikli otomobillerin şu anda en sıkıntılı olduğu uzun yolculukları da böylelikle çekilebilir, yapılabilir hale getirecektir bu özellik diye düşünüyorum. Bunun dışında giriş versiyonunun üzerinde yine Çinli batarya devi CATL'in 100 kWh kapasiteye sahip Kilin batarya paketi bulunuyor. Yine pahalı versiyonlarda olduğu gibi nikel manganez kobalt katotlu bu batarya yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Zaten 870 km'ye kadar çıkan menziliyle de bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu tarafta üst versiyonda 800 voltluk bir elektrik mimarisinden bahsediyoruz ve bu tarafta 15 dakikalık şarjla sunulan menzil 610 kilometreye çıkıyor artık burada. Yani aracınızı şarj edeceksiniz, 15 dakika dinleneceksiniz, bir kahvenizi içip işte bir tuvalet ihtiyacınızı göreceksiniz, bacaklarınızı açacaksınız ve aracınız size 610 kilometrelik menzil sunuyor duruma gelecek. Tabii ki burada markalar iddialı konuşuyor. Biraz verdikleri rakamlar yüksek seviye oluyor. Özellikle Çinlilerden ve onlarda geçerli olan normlara göre konuşacak olursak gerçek dünyada sunulan değerlerle onlar arasında epey fark oluyor. Ama 870 kilometre menzilden bahsediyoruz. 15 dakikalık şarjla 610 kilometrelik menzilden bahsediyoruz. Hadi 15 dakikada 610 kilometre olmasın da 400 kilometre olsun gerçek koşullarda. 15 dakikalık şarjla 400 kilometre bile çok çok yüksek bir değer. Çünkü siz dinlenmeden uzun yolda ne kadar mesafe kat edebileceksiniz zaten. Yani maksimum 300-400 kilometre. Size zaten 15 dakikada bu menzili sunduğunda zaten bu otomobille çıkıp her yere gidebilirsiniz. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. O yüzden elektrikli otomobilleri kullanırken zaten biraz artık onların kullanımına göre kendimizi adapte etmek, buna alışmak, şarj esnasında farklı ihtiyaçlarımızı görecek şekilde kendimizi ayarlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer teknolojilerinden birçok şeyinden bahsettik. Tabii ki motor seçeneklerinden bahsetmek olmaz. Arka aksta 310 kW ve 310 kW maksimum güç ve 440 Nm tork üreten silikon karbür motor görev yapıyor. 4 tekerlekten çekişli versiyonda ise buna ek olarak ön aksta 165 kW'lık bir motor daha bulunuyor. Böylece 475 kW yani 637 beygir maksimum güç ve 710 Nm maksimum tork gibi yüksek değerlerden bahsediyor olacağız. Bu 4 tekerlekten çekişli versiyonda 0-100 hızlanmasını 2.84 saniyede yani 3 saniyenin altında tamamlayabiliyor olacak. 007 tabii ki ne diyeceksiniz, ne düşünüyoruz? Bu kadar yüksek güç, bu kadar verimli ve bize şarj konusunda hem şarj konusunda yüksek değerler sunan hem de benzin konusunda yüksek değerler sunan bir batarya. Bu araç çok pahalıdır. Yani inanılmaz yüksektir fiyatı diyebilirsiniz. Çünkü bu tarz özelliklere sahip araçların baktığımız zaman piyasada 40 bin euro, işte 50 bin dolar civarında fiyatlara, hatta 70-80 bin dolar civarında fiyatlara çıktığını görüyoruz. Çinli markalar neden tehlikeli? Çinli markalar neden gümbür gümbür geliyor? Şunu söyleyeceğim. Bu aracın Çin'deki başlangıç fiyatı sadece 29.400 dolar. Yani bu özellikler, bu lüks, bu teknoloji sadece ve sadece 29.400 dolar. Yani baktığınız zaman tamam, Türkiye piyasasına göre 29.400 dolar çok ucuz değil
tabii ama
diğer rakiplerle kıyasladığında çok aşağı kalır fiyat. O yüzden gerçekten otomotiv dünyasını alt üst edecek şekilde bir Çinli akını var şu anda dünya genelinde. Yeni gelen modeller de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet, çok güzel anlattın doğrusu. Yani ben pek böyle bir şey eklemek istemiyorum buna. Hem de süremiz de ilerlediği için de katkıda bulunmayacağım ama şunu söyleyeyim, dediğin çok doğru. Artık burada bağıra bağıra söylediğimiz o Çinli otomobillerin etkisini bence o yüzden yakın zamanda az önce bahsettiğimiz bu işte Amerika'nın o teknoloji savaşı, ticaret savaşları dediğimiz konuyla ilgili daha fazla saldırı, daha fazla işte ambargo, daha fazla sorun veya işte Çinli şu markalar işte şöyle veri çalıyor, böyle yapıyor. O yüzden biz bunlara engel koymak istiyoruz diye haberler. Dolayısıyla işte onunla beraber İngiltere'den bir yaptırım isteyecek. AB'den bir şey isteyecek. Yani böylece farklı farklı yerlerden sanki bununla ilgili daha fazla haberi ya da hatta sen de gene konuşmuştuk burada. Türkiye'nin uyguladığı Çinli otomobillere olan vergi konusunu AB'de planlıyordu, konuşuyordu. Artık onlarla ilgili yeni haberler duymaya başlayacağız. Bu onları durdurabilecek mi? Vaktinde Toyota, Japon markalarının nasıl büyüdüğünü düşünürsek aslında bilemiyorum ne kadar tutturulabilir bu, ne kadar bir şey var. Ama tabii Japonya deyince Amerika'nın güdümündeki bir ülkeden bahsediyoruz. Yani orada bir risk oluşturmuyor dünya için onlara göre baktığında. Dolayısıyla onların büyümesine izin veriliyor ya da Güney Kore dediğimiz zaman. Fakat Çin dediğin zaman işler değişiyor. Bir anda o
Evet.
ha bir dakika ya işte o olmaz. Orada bir numara var falan diye bir şey çıkacak. Bence bunları daha çok konuşacağız ilerleyen dönemde. Çok teşekkürler tekrardan. Hemen bir başka Çinli yeni bir markaya geçmek istiyorum. Hızlı bir tur atalım istersen sen de.
Evet.
Vakitten dolayı söylüyorum. Çok güzel anlattın. İkisini hiç bozmak istemedim. Xiaomi
Evet.
ile ilgili, Zeekr ile ilgili şahane bir anlatım oldu. Hepsini tek video gibi de verebilir arkadaşlarımız aslına bakarsan onu söyleyeyim.
Ya
Şimdi istersen
bu iki modeli uzun uzun anlatmak istedim. Çünkü son haftada hani en büyük gelişmelerde otomotiv dünyası ilgili en büyük gelişmelerden, en dikkat çekici modellerden ikisi bence bunlardı. O yüzden biraz uzun anlatmak istedim bunları.
kesinlikle, kesinlikle. Evet, şimdi hemen ekrana veriyorum. Bir başka aracımız var. Bak bakalım bu araç neyin. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bütün hepsi de elektrikli araçların hepsi aşağı yukarı bu hızlı ve büyük olma iddiasında olanlar. Yani Xiaomi'de böyle, Huawei'de böyle, Tesla'da böyle. Yani hepsinin tasarımı tabii ki o hani rüzgar katsayısını düşürmek amacıyla da hepsinin tasarımı aşağı yukarı aynı. Hani o
Evet.
konuştuğumuz şey var ya işte ya bütün arabalar birbirine benziyor. Bütün elektrikli arabalar da yakında zannediyorum birbirine benzeyecek eğer elektrikli doğmuşsa. Yani diğerleri için söylemiyorum. Yani elektrikli
Aynen
doğan bir
öyle.
araç değilse o zaman benziyor başka bir şey. İşte atıyorum Astra elektrikli tamam ama yani benzinlisi de var. O yüzden farklı bir tasarım. Bu elektrikli araçlarda tam bir benzeşme olay. Tesla'nın yeni tasarımı da mesela bunun gene hani bir değişiklik yok ya bildiğin bu araç yani. Diyorum buyursunlar sözü sana bırakıyorum.
Evet, aslında az önce iki modelin oldukça önemli olduğunu söylemiştim ama yine Çinlilerin tarafında otomobil dünyasını böyle yakından ilgilendiren, oradaki gelişmelerin hangi noktalara geldiğini gösteren bir model daha var tabii ki. O da Çinli marka NIO'dan geldi. ET9 isimli artık marka tarafında, üretici tarafında amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz bir model. Tasarımından da anladığımız gibi senin dediğin aslında çok doğru. Ben de bunu sık sık dile getiriyorum. Artık yani tasarımcılar zaten özellikle menzil konusunda menzili mümkün olduğunca arttırabilmek adına aerodinamik bir tasarım yapmak zorundalar. Bu tasarım yani genel olarak aslında baktığımızda bu tasarım çizgisini belli bir oranda korumak zorundalar. O yüzden tasarımlar birbirine büyük oranda benziyor ama NIO'nun bu modelini kendi marka bazında değerlendirirsek daha önce çıkardığı otomobillerden bence daha şık, daha modern tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Arka tarafta böyle biraz daha fastback, liftback benzeri bir silüete yer verilmiş. Nereden baktığın zaman gövde tipi olarak sanki biraz sedan gibi görünüyor ama yerden yükseltilmiş bir yapısı var. O yüzden hani biraz daha crosslara böyle SUV tasarımına benzeyen bir görüntü ortaya çıkmış genel olarak. Burada tasarımdan ziyade aslına bakılırsa bu otomobilin özellikleri, sunduğu özellikler ve teknik detaylar önemli ki NIO bu konuda oldukça iddialı. Neden? Premium segmente oynuyor. Kendisine artık böyle hani Mercedes'i, BMW'yi geçmiş Mercedes'in lüks taraftaki Maybach markasını kendisine rakip olarak görüyor. Maybach tarzında bir lüks, premium özellikler sunduklarını belirtiyor. Aslında iç tarafına baktığımızda işte arka tarafta iki tane bağımsız koltukların böyle kaptan koltuk adı verilen koltukların kullanılması, arka taraftaki yolculara ön koltuk sırtlarında ekranların, dokunmatik ekranların sunulması, bu da yetmezmiş gibi orta konsolda araçla ilgili fonksiyonların kontrol edilebileceği 8 inçlik dokunmatik bir panelin daha bulunması, araçta küçük bir buzdolabının yer alıyor olması, katlanabilir masalar, arka koltukların 45 dereceye kadar yatırılabiliyor olması ki bunun dışında işte az önce de gösterdin sen, arka tarafta sunulan bacak mesafesi gibi gibi, yani nereden baksan arka tarafta otur, yani bir Mercedes Maybach modelinde olduğu gibi koltuğunu yatır, yani uyu veya işte işlerini hallet tarzında böylesine lüks bir modelle karşımıza çıktılar diyebilirim. Tabii ki burada nasıl bu rahatlığı sağlıyorlar? Baktığımız zaman aracın uzunluğu 5.3 metrenin üzerinde. Yani kocaman bir araçtan bahsediyoruz burada. 5.3 metre bir otomobil için ne demek? Yani bugün baktığında koskoca aile aracı olarak tanımladığımız, yine Çin'de oldukça popüler olan MPV'lere, yani minibüslere bile bu oranda bir uzunluk sunulurken böylesine bir araçta 5.3 metrenin üzerinde bir uzunluk, 2 metrenin üzerinde bir genişlik sunulması oldukça iyi. Kaldı ki aks mesafesi bile 3.2 metrenin üzerinde olan bir araçtan söz ediyoruz. Bu aks mesafesi tabii ki iç mekana doğrudan böyle genişlik, ferahlık olarak yansıyor. Bunu da fotoğraflarda net bir şekilde aslında görebiliyoruz. Maybach stili demiştik, böyle ona rakip olarak görüyor demiştik. Burada Rolls-Royce modellerine de bir atıf var. Nedir bu? Rolls-Royce'un biliyoruz böyle hani büyük jantlarının ortasında logonun yer aldığı kapak, tekerlek dönse dahi hareket etmiyor. Sabit bir şekilde orada düz biçimde duruyor. NIO ET9 modelinde de aslında bu tasarım kullanılmış. Yine Rolls-Royce stili bir kapak mevcut bu jantlarda. NIO'nun kendi bulunduğu, kendi logosu burada hiçbir şekilde hareket etmeden sabit bir şekilde duruyor. Bu da aslında tasarımdaki detaylardan bir tanesiydi. Onun dışında hemen böyle teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu modeli çok fazla uzatmak istemiyorum. 900 voltluk bir elektrik mimarisine sahip. Yani artık diyoruz ya, elektrikli otomobiller özellikle 2024-2025 yılında geçecek elektrikli otomobiller 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması lazım diyoruz ya. Burada 900 voltluk bir elektrik mimarisinden bahsediyoruz. 600 kW'a kadar şarj gücünü destekliyor. Bu noktada bunlar çok çok iyi değerler. Burada ultra hızlı şarj özelliği mevcut. 5 dakika şarjla 255 kilometrelik bir menzilden söz ediyoruz. Oldukça yüksek değerler. Yani gördüğün gibi aslında abi burada yeni elektrikli otomobillerde şarj hızlarının da şarj sürelerinin de çok çok düştüğünü görüyoruz. Ama az önce de dediğim gibi altyapının da bunu destekliyor olması çok önemli. Hemen burada tabii ki neye geçiyor olacağız? Motor ve batarya kapasitesinden de bahsetmek istiyorum. Batarya kapasitesi 120 kW. Yani bu büyük otomobilde çok büyük bir batarya mevcut. Çift elektrik motoru var. 180 kW önde. Arkada 340 kW olmak üzere toplamda 520 kW. Yani 697 beygir maksimum güç üreten bir elektrik motoru kombinasyonundan söz ediyoruz. Yine elektrikli otomobillerle teknoloji iç içe. Burada Qualcomm'un 8295 Yonga seti, süper bilgi işlem platformu, NIO'nun Adam 2.0 adını verdiği Skyos işletim sistemi gibi birçok özellikten bahsediyoruz. Az önce Zeekr 007'de bu özelliklere rağmen fiyatı oldukça düşük demiştim. Ama burada NIO ET9 kendisini Maybach'la
başka bir yere konumluyor tabii.
Seviyelere getirdiği için fiyatının 800 bin yuan, yani 113 bin dolar seviyelerinden başlayacağı belirtiliyor. Yani NIO ET9 bu kadar lüks ama fiyatı da bu lükse göre oldukça yüksek olacak diyebiliriz.
Yani burada tabii şimdi hem Xiaomi'den bahsettik, hem işte şimdi Huawei'den de bahsedeceğiz. Ama yani şunu söyleyeyim, burada baktığımız zaman Çinli otomobiller arasında fiyat performans tarafında bir kere çok net olarak Zeekr'ın bir yeri var, o görünüyor. Yani sunduklarına göre fiyatıyla diyelim. Çünkü hakikaten çok sıra dışı görünüyor. Diğerleri de buna oynayacak ama tabii ki bunların içerisinde işte yani özellik olarak baktığında göremeyeceğin ama yani diyelim ki işte mesela bir şey alalım, Jaguar'ı alalım veya bir başka Maserati'yi alalım. Bu araçların aslında sunduğu özelliklere baktığında, kağıt üstündeki özelliklere baktığında, işte motoru kaç, şu kaç, bu kaç falan, işte şu ne var, şu var. Böyle baktığın zaman, listeye baktığın zaman niye bu kadar pahalı diyebileceğim bir yere gelir. Bir nevi aslına bakarsan aynı şey NIO ET9 için de geçerli. Yani onlar kendileri konumlandıkları yerlerde ki araçların fiyatlarıyla rekabet edecekleri için bizim de burada anlatacağımızın dışında da içine bindiğinde görebileceğin, hissedebileceğin veya işte kullandığı malzemenin derisinin, işte koltuk derisinin şundan bundan yapılmış olması, işte yazılımda şuna buna bakılmış olması tarzında bilmediğimiz o küçük ama pahalı detaylar buradaki konuyu değiştiriyor. Bence önemli olan nokta şu: Çin otomobilleri her alanda, her sınıfta ihtiyaca cevap verebilecek otomobil üretiyorlar. Biz de burada anlatıyoruz. Yani Maybach'ı adını geçiriyoruz ama kendisi yok. O yüzden önemli olan noktalardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimiz Türkiye'den ama elektrikli otomobilleri ilgilendiren bir konu. Aşağı yukarı aslında bakarsan herkesin de merak ettiği, araba alırken, elektrikli araba almayı düşünürken baktığı konulardan bir tanesi. Buyursunlar.
Evet, elektrikli otomobillerden bahsederken az önce ne demiştim? Tamam, elektrikli otomobillerde şarj gücünün yüksek olması, 500-600 kW'lara varması güzel bir şey. Şarj sürelerini kısaltıyor ama altyapının da buna destek sunan, bunu destekleyen bir istasyon ağına sahip olması lazım demişken, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ilgili bir haber geldi. Burada nedir? Türkiye'deki şarj istasyonu 25 Aralık, yani bundan ne? 4 gün önce açıklanmış bu. Şarj soket sayısı 12.067'ye ulaşmış. Şarj soket sayısı derken nedir bu? İşte genel olarak zaten bir tane şarj ünitesinde, şarj istasyonlarındaki bir tane şarj ünitesinde genel olarak iki tane soket bulunuyor. Bu soketlerin sayısı 12.000'i aşmış durumda. Şu anda ülkemizde biliyorsun 59 farklı model var. 2024 yılında nereden baksan bu sayı 2'ye katlanacak. O yüzden elektrikli araç şarj ağının da artması, yükselmesi oldukça önemli. Türkiye genelinde istasyon olarak, yani soket olarak değil de istasyon olarak baktığımızda 5614 elektrikli araç şarj istasyonu var. Bunlarda şarj ünitelerinden 8492 tanesi AC, yani yavaş şarj dediğimiz, 3575 tanesi de DC hızlı şarj hizmeti veriyor. Tabii ki DC hızlı şarjlara baktığımızda 50 kW'tan tutun da işte 180 kW'a kadar, hatta biraz daha üzerindeki cihazlar da mevcut ama genel olarak benim bildiğim kadarıyla yaygın olarak 50 kW ve biraz daha üzerindeki DC hızlı şarj istasyonları bulunuyor. Burada dikkat çeken detay, en çok şarj istasyonuna sahip olan şehirler. Baktığımız zaman listenin başında İstanbul var. İstanbul, yani her türlü yatırımın en çoğunu kendisine topladığı için şarj istasyonları tarafında da, yani en kalabalık şehir olduğu için de şarj istasyonları tarafında başı çekmesi aslında şaşırtıcı değil. İstasyon sayısı 1000'i aşmış durumda. İstanbul'da 1308 şarj istasyonu var. Burada 3316 adet soket sayısı var. Ama baktığımız zaman burada önemli olan detaylardan bir tanesi AC soketler, yani normal yavaş şarj dediğimiz soketler çok daha fazlalıkta. 2564 tane DC soket, 752 tane. Burada artık biraz daha DC soketlerin arttırılması lazım ki hani uzun yol tarafında insanlar hızlı bir şekilde araçlarını şarj edebilsin. Tabii hızlı şarjların biraz daha böyle şehir içi duraklama noktalarında olması daha önemli. Şehir içinde biraz daha AC şarjlar olabilir. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. İkinci de tabii ki Ankara geliyor. 542'ye düşüyor burada. Yani aslına baktığında istasyon sayısında bile sadece ilk iki il arasındaki sayı bile nereden baksan 2'ye katlanıyor. İstanbul'da 1000'in üzerinde varken Ankara'da 542'ye düşüyor. Antalya tarafında 422, İzmir'de 295. Yavaş yavaş böyle ilk 10 şehirde 100'lere doğru düşüyor. Ben Çanakkale'liyim. Aslında Çanakkale'nin de ilk 10 içerisinde olmasını isterdim ama ne yazık ki baktığımız zaman ilk 10 içerisinde yer almadığını görüyoruz. Burada ilk 10'da kimler var? Mesela Kayseri var. Kayseri beni şaşırttı. İlk 10'da 135 istasyon sayısı varmış. Burada beni şaşırtan illerden bir tanesi oldu. Kocaeli hani biraz daha tamam İstanbul'a yakın olduğu için burada beni çok şaşırtan, ilk 10'da yer alması çok şaşırtmadı. Muğla var. Muğla, İzmir gibi yerler. Tamam hani buralar turistik yerler, insanlar elektrikli araçlarıyla beraber gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Bu
tatil
noktada
de lazım oluyor.
Evet, şaşırtıcı değil. Önemli olan tabii ki bu şekilde şarj istasyonu ağının artması, burada kullanılan soket sayılarının, cihazların yükselmesi, sayıların artması oldukça istediğimiz bir gelişme. Neden? Elektrikli otomobil gibi bir gerçek var artık. Türkiye'de de bunu net bir şekilde görüyoruz. 50-60 bin lira varan oranda satışlar gelmeye başladı yıllık bazda. O yüzden artık şarj istasyonlarında bu sayıyı destekleyecek, buradaki elektrikli araç sahiplerini, kullanıcılarını mağdur etmeyecek seviyede gelişmesi gerekiyor bence.
Etmez kardeşim, etmez. Tamam ya. Valla İstanbul'da İstanbul. Bıktık kardeşim ya bu kadar. Nerede çokluk orada çokluk diyerek de özetleyeyim evet. Ya. Gerçekten niye burada kardeşim bu ya? Şu dışarıda bir yerlerde de olsun. Başka bir yerde de olsun. İstanbul'dan biraz çıkalım edelim. Bu kadar dert tasa varken İstanbul'da deprem düşüydü buydu artık. Yeterince konuştuk tabii. En çok göç veren ve en çok göç alan şehir ya. Böyle bir şehir olur mu ya? Neyse. Peki Çanakkale'de olsun bu arada. Ben de destekliyorum evet. Bunu. Yarın bir gün bakalım bunları destekleyecek elektriği nasıl bulacağız diye. Ama o da tabii bir nükleer santralimiz var. Eğer o gerçekleşirse, hayata geçerse belki bu işler biraz daha... Tabii ki dışarıdan yine alım olur ama belki kolaylaşabilir. Evet valla ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fırtına gibi anlattın gene Barış'cığım. Ve böylece... Bakıyorum süremizi de bayağı da açtık. Yani aslında başka haberlerimiz vardı ama bence bugünlük artık bununla yetinelim. Çünkü süreyi tamamladık diyelim. Bugünlük böyle olsun. Yılın son programında yine her zamanki gibi şahane anlattın. Sevgili seyircilerimize başta söylemedik. Sonda söyleme işini sana bırakıyorum tekrardan. Ama ben herkese iyi, güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. 2024 diliyorum diyerek sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet teşekkür ederim abi. Ben de öncelikle tüm izleyicilerimize sağlıklı bir, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yeni yıl olmasını diliyorum. Onun dışında Oto Gündem'in artık bu seneki son programı. Senin de dediğin gibi aslında buna güzel bir seri olur mu diye başladık ama bana kalırsa benim fikrim ve gelen tepkilerden dolayı, yorumlardan dolayı, izlenmelerden dolayı da güzel bir seri devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Umarım 2024 yılında da böyle güzel bir şekilde izleyicilerimizi de güzel şekilde bilgilendiren bir durumla devam ederiz diye düşünüyorum. Onun dışında yine hatırlatalım, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz artık 2024 yılına bize abone olarak giriş yapmayı ihmal etmeyin. Tabii ki yorumlarınızı da, iyi veya kötü yorumlarınızı da bize, fikirlerinizi belirtmek amacıyla yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hepsine tek tek dönüş yapmaya çalışıyoruz.
Kötüleri özelden yollayın, iyileri genelden yazar.
Evet, evet.
Teşekkürler, evet.
Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Tekrar mutlu yıllar.